Sayfa 124, ayrım 12. Tıpkı arabasını çizip penceresini kıran kişinin o olduğunu kanıtlayamadığımız gibi. Sonra bir gün Anna posta kutusunu açtığında içinde boynu kırılıp öldürülmüş bir kanarya buldu. İşte o zaman Boston'dan ayrılmaya karar verdi. Ortadan kaybolmak istiyordu. Ve siz de ona yardım mı ettiniz? Ona yardım etmekten hiçbir zaman vazgeçmedim. Castle'ın evine gelip onu taciz ettiğinde beni aradı. Şehirden ayrılmaya karar verdiğinde de ona ben yardım ettim. Ama birdenbire insanın ortadan kaybolivermesi o kadar da kolay bir iş değil. Özellikle de Castle gibi kaynakları olan bir adam peşindeyse. Anna ismini değiştirmekle kalmayıp aynı zamanda sahte bir adres belirlemişti. Bir apartman kiraladı ama asla oraya yerleşmedi. Sadece onu takip edenlerin kafasını karıştırmak içindi bu. Daha sonra bambaşka bir yere yerleşip her şeyi nakit olarak ödeyecekti. Her şeyi ve herkesin de arkasında bırakacaktı. Bunun işe yaraması gerekiyordu. Ama Castle onu bulmayı başardı. Sanırım bu yüzden Boston'a döndü. Orada güvende olmadığını biliyordu. Biliyor musunuz? Beni aramıştı olaydan önceki gece. Maura başını salladı. Rizzoli söylemişti. O gece telesekreterime mesaj bırakmış. Tremont Oteli'nde kaldığını iletmiş. O sırada Denver'daydım. Kız kardeşimi ziyaret ediyordum. O yüzden mesajı duymamıştım. Ancak eve döndüğümde fark ettim. O zaman Anna çoktan ölmüştü. Ballard, Maura'nın gözlerinin içine baktı. Castle elbette bunu inkar edecektir. Ama eğer Anna'yı Fox Harbor'a kadar takip ettiyse, şehirde mutlaka birileri onu görmüş olmalı. Sonraki adımım bu olacak işte. Castle'ın oraya gittiğini kanıtlamaya çalışacağım. Onu hatırlayan birileri olup olmadığını öğreneceğim. Ama Anna, Maine'de öldürülmedi ki, benim evimin önünde öldürüldü. Barat başını iki yana salladı. Bu sonuca nasıl ulaştığınızı bilmiyorum, Doktor İstes. Ama inanın, Anna ölümünün sizinle bir ilgisi yok. O sırada kapının zili duyuldu. Ballard kapıyı açmak için ayaklanmıştı. Koltuğunda oturmuş, gözünü kırpmadan Maura'ya bakıyordu hala. Bakışları öyle yoğundu ki Maura gözlerini ondan alamıyordu. Sadece öyle bakıyordu. Ona inanmak istiyorum diye geçirdi içinden. Çünkü Anna'nın ölümünün benim suçum olduğunu düşünmeye katlanamam. Castle'ın tutuklanmasını istiyorum dedi Ballard. Rizzoli'nin bunu başarabilmesi için elimden geleni yapacağım. Olup biteni gözlerimle gördüm. Bu işin nasıl sonuçlanacağı başından beri biliyorum. Ama buna engel olamadım. Bu kadarını Anna'ya borçluyum. Sonuna kadar peşini bırakmayacağım. O sırada içeride öfke dolu bir ses duyuldu. Diğer odada televizyonun sesi kısılmıştı ama Kate ve bir kadın yüksek sesle tartışıyordu. Ballard kapıya doğru döndüğü sırada sesler de bağırışmaya dönüşmüştü. Lanet olsun, aklından neler geçiyordu diye bağırdı kadın. Ballard ayağa kalktı. Affedersin, gidip neler olduğuna bir bakayım. Daha sonra odadan çıktı. Carmen neler oluyor dediğini duydum Maura. Bu soruyu kızına sormalısın diye cevap verdi kadın. Büyütme anne, lanet olsun büyütme. Babana bugün ne olduğunu anlat. Dolabında ne bulduklarını anlat da duysun. Önemli bir şey değil. Söyle ona Kate. Kesinlikle abartıyorsun. Ne oldu Carmen diye sordu Ballard. Bu öğleden sonra okul müdürü beni aradı. Bugün okulda habersiz bir arama yapmışlar. Öğrenci dolaplarını aramışlar. Ve bil bakalım kızımızın dolabında ne bulmuşlar. Esrarlı sigara. Bu nasıl olur? Annesi de babası da polis ve onun dolabından uyuşturucu bulunuyor. Müdür bu durumu bize devrettiği için şanslıyız. Ya bunu rapor etseydi? Kızımız gözlerimizin önünde tutuklandığını hayal edemiyorum. Ah yüce tanrım. Bununla birlikte mücadele etmeliyiz Rick. Bu konuda ne yapacağımıza beraber karar vermek zorundayız. Maura kanepeden kalkıp kapıya doğru yöneldi. Kibarca müsaade isteyip evden ayrılmalıydı ama bunu nasıl yapacağını bilmiyordu. Ailenin mahremiyetine iştirak etmek istemiyordu. Ama orada durmuş, bütün olanları duyuyordu işte. Sadece hoşça kal deyip gitmeliyim diye düşündü. Bu canı sıkkın anne babayı yalnız bırakmalıyım. Böylece hole çıktı ve oturma odasının önünde durakladı. Kate, annesi başını kaldırıp evdeki misafiri görünce afallamıştı. Eğer Kate de bir gün annesine benzeyecekse bu somurtkan ergen büyüyünce kesinlikle manken gibi bir sarışın olacaktı. Kadın neredeyse Ballard'la aynı boydaydı. Bir atlet gibi ince ve uzundu. Saçlarını öylesine arkadan at kuyruğu yapmıştı. Ve yüzünde bir gıdım makyaj yoktu. Ama etkileyici yanakları zaten çok fazla makyaja ihtiyaç duymuyordu herhalde. Böldüğüm için özür dilerim dedim Maura. Ballard ona doğru döndü ve Bıkkınca gülümsedi. En iyi halimize denk geldiğinizi söyleyemem. Bu Kate'in annesi Carmen. Bu da doktor İstes. Ben de gitmek üzereydim dedim Maura. Ama henüz konuşmadık. Başka bir zaman ararım. Gördüğüm kadarıyla kafanız başka şeylerle meşgul şimdi dedi Maura. Ve Carmen'e bakıp başını salladı. Tanıştığımıza memnun oldum. İyi geceler. Sizi geçireyim dedi Ballard. Evden dışarı çıktıkları anda Ballard derin bir iç geçirmişti. Sanki ailesinin üzerine bindirdiği sorumluluklardan uzaklaştığı için rahatlamış gibiydi. Konuşmanızı böldüğüm için özür dilerim dedi Maura. Bunları duymak zorunda kaldığın için asıl ben özür dilerim dedi. Birbirimizden özür dilemeden duramadığımızı farkında mısınız? Özür dileyecek hiçbir şey yok Maura dedi Ballard. Maura'nın arabasının yanına ulaşmışlardı. Bir süre ikisi hiçbir şey söylemedi. Sana kardeşin hakkında bir şey anlatamadım dedi Ballard. Bir dahaki sefere artık. Ballard başını salladı. Bir dahaki sefere. Maura arabasına binip kapıyı kapadı. Ballard cama doğru eğilince Maura da pencereyi açtı. Sana şu kadarını söyleyeyim dedi Ballard. Evet. Anna'ya o kadar benziyorsun ki sana baktıkça nefesim kesiliyor. Maura oturma odasında oturmuş. Anna Leone'nin küçükken ailesiyle çektirdiği resmi incelerken o sözleri bir türlü kafasından atamıyordu. Bunca yıldır hayatındaki eksikliklerden biriydin ve ben bunun farkında bile değildim diye düşündü. Yine de içten içe bir şekilde kardeşinin yokluğunu hissetmiş olmalıyım. Anna'ya o kadar benziyorsun ki sana baktıkça nefesim kesiliyor. Evet diye düşündü Maura. Anna'nın fotoğrafına dokunarak benim de nefesim kesiyor bu. Arına ve Maura aynı DNA'yı taşıyorlardı. Başka ne gibi ortak yanları vardı acaba? Anna bilim alanında bir kariyer seçmişti. Akıl ve mantıkla yürüyen bir iş. O da matematikte başarılıydı herhalde. Maura gibi o da piyano çalıyor muydu acaba? Kitaplardan ve Avustralya şaraplarından, tarih kanalından hoşlanıyor muydu? Hakkında bilmek istediğim o kadar çok şey vardı ki. Geç olmuştu. Maura ışığı kapatıp yatak odasına gitti ve eşyalarını toplamaya başladı. Bölüm 8. Zifiri karanlık, baş ağrısı, ahşap ve nemli toprak kokusu. Bir koku daha ama anlamsız. Çikolata. Çikolata kokusu alıyordu. Matty Purvis'in gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Ama bunun hiçbir faydası yoktu. En ufak bir gölge bile yoktu. Ah tanrım, yoksa kör mü oldum? Neredeyim ben? Kendi yatağında değildi. Sert bir şeyin üzerinde yatıyordu. Sırtı ağrıyordu. Yerde miyim? Hayır, bu aklımdaki cilalı tahta değil. Üstü toz, toprak içinde sert kalaslar bunlar. Beyni zonklamayı bir kesseydi kendine gelecekti. Gözlerini kapatıp mide bulantısını bastırmaya çalıştı. Acı çekmesine rağmen bu tuhaf ve karanlık yere nasıl geldiğini hatırlamaya çalışıyordu. Vinnie diye geçirdi içinden. Kavga etmiştik. Sonra eve geldim. Zihnindeki boşlukları tamamlamaya çalışıyordu. Ağladığını hatırlıyordu. Gözyaşları zarfların üzerine damlamıştı. Sonra ayağa fırladı ve sandalyenin yere düştüğünü anımsadı. Bir ses... Garaja gittim. Hiç. O andan sonrasına dair hiçbir şey hatırlamıyordu. Gözlerini açtı. Etraf hala karanlıktı. Ah, bu kötü Mati. Bu çok kötü. Bu çok kötü diye geçirdi içinden. Başın ağrıyor, hafızanı kaybettin ve körsün. Vine diye seslendi. Ama kendi kalp atışlarından başka hiçbir şey duymuyordu. Ayağa kalkmalıydı. Yardım çağırmalıydı. En azından telefonunu bulmalıydı. Mati sağ tarafına döndüğü anda yüzünü duvara çarptı. Çarpmanın şaşkınlık içinde burnu zonklayarak orada öylece uzandı. Burada duvarın ne işi var? Elini uzatıp duvara dokunduğunda buranın da kalaslarla dolu olduğunu fark etti. Tamam, o zaman diğer tarafa doğru dönerim. Sol tarafa döndü ve başka bir duvara çarptı. Kalp atışları daha da hızlanmıştı. Tekrar sırt üstü uzanıp düşünmeye başladı. İki tarafta da duvarlar var. Bu olamaz. Bu gerçek değil. Yere yaslanıp doğruldu ve başını yine duvara vurdu. Bir kez daha sırt üstü yere yuvarlanmıştı. Hayır, hayır, hayır diye bağırdı. Paniğe kapılmıştı. Bütün gücüyle her tarafa vuruyordu kendini. Tahtaya tırmandı, kıymıkları parmaklarına batıyordu. Çığlıklar duyuluyordu ama bu kendi çığlıkları olduğunun farkında değildi. Her yanı duvarlarla çevrildi, çırpındı, tekmeler attı, elleri parçalanıp morarana kadar. Sonunda yorgun düşüp kıpırdayamayacak hale gelene kadar deliler gibi duvarları yumrukladı. Çığlıkları yavaş yavaş da çırklara dönüşmüştü ve sonunda o da dumur içinde bir sessizliğe gömüldü. Bir kutunun içinde kısılıp kaldım. Derin bir nefes aldı. Kendi terinin kokusunu almıştı. Korkunun kokusunu. Bebeğin karnında kıpırdadığını hissetti. Küçücük bir yere hapsolmuş bir mahkum daha. Bir zamanlar büyük annesinin ona hediye ettiği Rus bebekleri geldi aklına. Bebek içinde, bebek içinde bebek. Burada öleceğiz. İkimiz de burada öleceğiz, bebeğim ve ben. Gözlerini kapadı ve onu ele geçirmeye çalışan ikinci panik dalgasını engellemeye çalıştı. Buna bir son ver. Buna hemen bir son ver. Düşün Mati. Elleri titreyerek sağ tarafına uzandı ve duvara dokundu. Sonra sol tarafına doğru uzandı. Eli bir başka duvara değdi. Genişliği ne kadardı? Belki 1 metre. Belki biraz daha fazla. Peki uzunluğu? Başının üstüne doğru uzandı ve 30 santim kadar bir boşluk olduğunu hissetti. O kadar da kötü sayılmazdı. O tarafta bir parça mesafe vardı. O sırada eli yumuşak bir şeye değmişti. Tam başının arkasında. Onun yanına doğru çekti ve bunun bir battaniye olduğunu fark etti. Battaniyeyi açtığı zaman içinden sert bir şey yuvarlanıp yere düştü. Soğuk metal bir silindir. Kalbi yine güm güm atmaya başlamıştı ama bu kez panikle değil umutla. Bir fener. Mati düğmeyi bulup feneri yaktı. Işık hüzmesinin karanlığı delmesiyle rahat bir nefes almıştı. Görebiliyorum, görebiliyorum diye geçirdi içinden. Işık hücresinin duvarları aydınlatıyordu. Mati feneri tavana doğru tuttu. Ancak başını eğerek oturabiliyordu. Koca karnı nedeniyle de sersemlediği için kendini güçlükle oturur pozisyona getirmişti. Ve ancak oturduğu zaman ayak ucunda duran şeyi gördü. Plastik bir kova ve bir lazımlık. İki büyük sürahi su. Bir alışveriş torbası. Mati alışveriş torbasına uzanıp içine baktı. Demek bu yüzden çikolata kokusu aldım diye düşündü. Torbanın içinde Hershey çikolataları vardı. Et paketleri ve tuzlu krakerler vardı. Ve piller. 3 adet pil. Mati sırtını duvara yasladı. Birdenbire kendi kahkahasını duydu. Derece ürkütücü bir kahkahaydı. Ve kendi gülüşüne asla benzemiyordu. Manyak bir kadının kahkahası. Pekala, bu şahane. Hayatta kalabilmek için ihtiyacım olan her şey var. Bir tek şey dışında. Hava. Kahkahası dinmişti. Kendi nefesini dinledi. Oksijen içeri, karbondioksit dışarı. Arındırıcı nefesler. Ama bu oksijen sonunda tükenecekti. Bir kutunun içinde ne kadar havasız yaşayabilirdi ki? İçerideki hava şimdiden bayatlamıştı sanki. Ayrıca ilk başta paniklediği zaman ortalığı toz duman etmişti. O sırada bütün oksijeni harcamıştı kesin. Mati tam o sırada saçlarında serin bir rüzgar hissetti. Feneri başının üzerine doğru tuttu. Daire şeklinde bir mazgal vardı orada. Çapı en fazla 6-7 santimdi. Herhalde ama yukarıdaki temiz hava gelmesini sağlayacak genişlikte sayılırdı. Mati dehşet içinde mazgala baktı. Bir kutunun içinde kısılıp kaldım diye düşündü. Yemeğim var, suyum var ve oksijenim var. Onu oraya her kim koyduysa hayatta kalmasını istediği kesindi. Bu ayrımda geçen yabancı ifadeleri kodluyorum. Hershey çikolataları. H, E, R, S, H, E, Y. Carmen. C, A, R, M, E, N.